Ayrım 14, sayfa 134. Kolay şakalar ve neşeli bilgelikler divanı. Eskimeyen pabuçlar. Anlatırlar ki Kahire'de Ebu Kasım'ül Tamburi adlı cimriliğiyle ünlü bir eczacı varmış. Bu eczacı Tanrı ona zenginlik ve alım-satım işlerinden dolayı refah sağladığı halde sanki dilencilerin en fakiriymişçesine giyinir ve yaşarmış. Üzerine giydiği urbalar paramparçaymış. Sarığı o kadar eski ve kirliymiş ki artık rengi anlaşılmaz olmuş. Ama onun tüm giysileri içinde cimriliğini en iyi vurgulayan pabuçlarıymış. Çünkü bunlar yalnız iri çivilerle güçlendirilmekle ve bin kez onarılarak bir su aygırının başı gibi kalın tabanlı ve bir savaş makinesi gibi dayanıklı olmakla kalmamış, yüzleri öylesine parçalanmış ki pabuçlar pabuç olalı 20 sene geçmiş ve Kahire'nin en usta tamirci ve deri işçileri onun döküntülerini bir araya getirebilmek için artık zanaatlarıyla yarar sağlayamaz olmuşlar. Bütün bunlardan ötürü Ebu Kasım'ın pabuçları öylesine ağırlaşmış ki tüm Mısır'da çoktan beri atasözü olarak anılmaya başlamış. Çünkü ne zaman ağır bir şeyden söz etmek istenirse her zaman kıyaslama konusu olmuş. Örneğin çağrıldığı yerde bir konuk fazla oturursa onun hakkında bunun Ebu Kasım'ın pabuçları gibi kanı ağır derlermiş. Ve eğer ukalalığıyla tanınmış bir okul hocası nükte yapmaya kalksa onun hakkında nükte yeteneği Ebu Kasım'ın pabuçları kadar kaba derlermiş. Yine bir hamal yükünün ağırlığı altında ezilmişse kendi kendine Allah bu yükün sahibinin belasını versin. Bu yük Ebu Kasım'ın pabuçları kadar ağır diyerek içini çekermiş. Bir haremdeki yaşlı, asık suratlı, netameli bir kalfa kadın, efendisinin genç eşlerinin aralarında eylemlerini engellemek isterse, onun hakkında Allah kahretsin bu uğursuzu, Ebu Kasım'ın pabuçları gibi çekilmez dermiş. Ve eğer biri hazmı güç bir yemek yer de, yemek bağırsaklarını bozar ve karnının içinde fırtınalar koparsa, Allah beni kurtarsın, bu kahrolası yemek Ebu Kasım'ın pabuçları kadar ağırmış denirmiş. Böylece ağırlığın etkisini gösterdiği her durumda bu pabuçlar söz konusu olurmuş. Günün birinde Ebu Kasım her zamankinden çok daha karlı olan bir alışveriş yaparak çok keyiflenmiş. Bu münasebette Tanrı'nın hayırlı bir iş tutarak başarılı kıldığı tacirlerin adetine göre küçük ya da büyük bir şölen verecek yerde gidip o güne kadar hiç kimsenin ayak bastığını görmediği bir hamamda yıkanmayı daha uygun bulmuş. Ve dükkanı kapatarak ve ayağına giyecek yerde pabuçlarını sırtına vurarak hamama doğru yönelmiş. Çünkü uzun bir süreden beri onların kullanımında tasarrufta bulunmak üzere böyle davranıyormuş. Hamama gelince pabuçlarını adet gereğince orada sıralanmış bulunan tüm ayakkabılarla birlikte eşikte bırakmış ve yıkanmak üzere hamama girmiş. Ebu Kasım'ın içine öylesine kir işlemiş bir cildi varmış ki hamam tellakları görevlerini yapmakta büyük zahmet çekmişler. Ve ancak tüm yıkananlar çoktan hamamdan ayrıldıkları bir sırada günün sonuna doğru işlerini bitirebilmişler. Ebu Kasım da sonunda hamamdan çıkabilmiş ve pabuçlarını aramış. Ama bıraktığı yerde bulamamış. Onların yerinde limon sarısı renkte bir çift güzel ayakkabı varmış. Ebu Kasım kendi kendine, kuşkusuz çoktan beri benzeri bir şey satın almak istediğimi bilen Tanrı bunları bana yollamıştır. Belki birisi bunları bırakıp farkında olmadan benimkileri alarak götürmüştür demiş. Ve yenisini satın almak zahmetinden kurtulduğu için neşe dolu onları alıp yoluna gitmiş. Oysa limon sarısı renkli pabuçlar kendisi de o gün hamamda bulunan kadıya aitmiş. Ebu Kasım'ın pabuçlarına gelince hamamda ayakkabıları gözetmekle görevli hizmetkar görünüşü ve kokusuyla hamamın giriş yerinin temizliğini bozduğu için bunları çabucak alıp bir köşeye saklamış. Sonra gün dönüp de hizmet saati tamamlanınca bunları yerlerine koymayı düşünmeksizin hamamdan ayrılmış bulunuyormuş. Kadı yıkanmasını bitirince hamam hizmetkarları onun buyruklarına göre boşu boşuna her yanda ayakkabıları aramışlar. Sonunda bir köşede hemen Ebu Kasım'a ait bulunduklarını anladıkları dillere destan pabuçları bulmuşlar. Hemen kendisini araştırmaya koşuşmuşlar ve omzunda suçunun kanıtı ayakkabılarla birlikte onu hamama getirmişler. Kadı da kendine ait olanı aldıktan sonra ona pabuçlarını geri verdirmiş. Kendisini de karşı çıkmalarına rağmen hapse attırmış. Ebu Kasım hapishanede ölmemek için ister istemez gardiyanlara ve muhafızlara büyük bahşişler vermek zorunda kalmış. Çünkü cimri olduğu kadar oldukça büyük para sahibi olarak da bilindiğinden pek öyle ucuz bir şekilde kendisinden yararlanılmadan özgür bırakılmamış. Ebu Hasan da bu yola tutarak hapisten kurtulmuş ama kayıplarından dolayı son kertede üzgün ve kızgınmış. Felaketinin nedenini pabuçlarına yükleyerek onlardan kurtulmak için gidip Nil Nehri'ne atmış. Birkaç gün sonra balıkçılar büyük ağlarını her zamankinden de güçlükle sudan çıkarınca Ebu Kasım'a ait olduğunu hemen anladıkları pabuçları ağın içinde bulmuşlar. Ve öfke içinde pabuca çakılı çivilerin ağlarının örgülerini parçalamış olduğunu görmüşler. Ebu Kasım'ın dükkanına koşarak ve sahibine küfürler savurarak pabuçları dükkanın içine fırlatmışlar. Şiddetle fırlatılan pabuçlar raflarda bulunan gül suyu şişeleriyle öbür koku şişelerine çarparak onları devirip yerde bin parçaya bölünmelerine neden olmuş. Bu durumu gören Ebu Kasım'ın acısı son kerteye ulaşmış ve "Ah lanet olası pabuçlar, kıçımın artıkları, bana bundan büyük zahmet veremezdiniz" diye haykırmış. Ve onları yerden alıp bahçesine gitmiş ve onları gömmek için bir çukur kazmaya başlamış. Ama vaktiyle kendisinden şikayetçi olduğu komşularından biri bununla öç alma fırsatını yakalamış ve hemen gidip valiye başvurarak Ebu Kasım'ın bahçesinde bir hazine bulmak üzere kazıya başladığını haber vermiş. Vali de eczacının zenginliğini ve cimriliğini bildiğinden Ebu Kasım'ı hemen yakalayıp huzuruna getirmeleri için muhafızlara emir vermiş. Zavallı Ebu Kasım hazine falan bulmadığını, sadece pabuçlarını toprağa gömmek istediğini yeminlerle anlatmışsa da vali böylesine garip ve sanığın ünlenmiş cimriliğine bu denli aykırı bir savı dinlemek istememiş. Ve parasını göz dikerek ve kafasında her türlü hesabı ne yolda olursa olsun yaparak kederli Ebu Kasım'ı özgürlüğüne kavuşması için büyük miktarda para ödemeye zorlamış. Ebu Kasım da bu acı veren işlemi yerine getirdikten sonra özgürlüğüne kavuşmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 795. gece olunca demiş ki ve Ebu Kasım bu acı veren işlemi yerine getirdikten sonra özgürlüğüne kavuşmuş. Umutsuzluktan sakallarını yolarak ne pabuçlarını eline alarak ne bağısına olursa olsun onlardan kurtulmaya karar vermiş. Uzun boylu dolaştıktan sonra ve başarı için en iyi yolu düşünerek sonunda onları kırlarda uzak bir yerdeki bir kanala atmaya karar vermiş. Bu kez artık ondan bir daha söz edilmeyeceğini umuyormuş. Ama talih pabuçların kanalın sularıyla çarkları dönen bir değirmenin giriş yerine kadar sürüklemesine hükmetmiş bulunuyormuş. Pabuçlar çarklara takılmış, onların işleyişlerini engellemiş. Değirmenin sahibi aksaklığı onarmak üzere koşup gelmiş ve hasarın çarklara takılı bulduğu koca pabuçlar yüzünden olduğunu anlamış ve hemen bunların Ebu Kasım'a ait olduğunun farkına varmış. Zavallı eczacı da yeniden hapse atılmış ve bu kez neden olduğu hasarlar dolayısıyla değirmenciye oldukça büyük bir tazminat ödemek zorunda kalmış. Dahası özgürlüğüne kavuşmak için çok büyük bahşişler de ödemesi gerekmiş. Ama aynı zamanda ona pabuçlarını da geri vermişler. O zaman şaşkınlığın sınırında evine dönmüş ve taraçasına çıkarak elini çenesine dayamış ve yapacak ne kaldığını düşünmeye başlamış. Ve pabuçları taraçada kendinden pek ayırmamış ama onları görmemek için sırtını pabuçlara çevirmiş. Tam da o sırada bir komşunun köpeği pabuçları görmüş ve efendisinin taraçasından Ebu Kasım'ın evinin taraçasını atlamış, pabuçlardan birini ağzına almış ve onunla oynamaya başlamış. Ve köpeğin oynamakta olduğu pabuç ansızın uzağa fırlamış ve kötü talih onu taraçadan düşürerek sokaktan geçmekte olan yaşlı bir kişinin başına düşürmüş. Topuğuna takılmış demirle ağırlaşmış olan pabucun akıl almaz ağırlığı yaşlı kişiyi ezmiş ve onun enini boyuna katmış. Yaşlı kişinin yakınları Ebu Kasım'ın pabucunu tanımışlar ve onu kadının huzuruna çıkararak yakınlarının kanının bedelinin ödetilmesi ya da Ebu Kasım'ın başının vurulmasını istemişler. Zavallı da yasaya göre ölenin kanının bedelini ödemek zorunda kalmış ve dahası zindana girmemek için muhafızlara ve güvenlik görevlilerine de bahşişler ödemek zorunda kalmış. Ama bu kez kararı kesilmiş. Evine dönünce iki uğursuz pabucu almış ve kadının yanına dönerek pabuçları başının üzerine kaldırmış. Ve kadıyı, şahitleri ve tüm orada bulunanları güldüren bir öfkeyle "Ey kadı efendimiz, işte benim sıkıntılarımın nedeni. Neredeyse yakında cami avlusunda dilenir hale geleceğim. Senden Ebu Kasım'ın artık onların sahibi bulunmadığını, bunları kimin almak isterse onlara devredilebileceğini ve gelecekte onların neden olabileceği felaketlerden sorumlu tutulamayacağını açıklayan bir fetva vermeni rica ediyorum," diye haykırmış. Ve böyle konuşarak pabuçları mahkeme salonunun ortasına fırlatmış ve tüm orada bulunanlar gürmenin etkisiyle sırt üstü düştükleri sırada oradan yalınayak kaçmış. ama Allah daha iyisini bilir. Ve Şehrazat durmaksızın şu öyküyü de anlatmış. El-Reşit'in soytarısı Behlül. Anlatırlar ki Halife Harun Reşit'in kendisiyle birlikte sarayda yaşayan, kederli saatlerinin sıkıntısını dağıtarak onu eğlendirmek üzere görevli, Bilge Behlül diye anılan bir soytarısı varmış. Halife ona bir gün, "Ya Behlül, Bağdat'ta kaç budala bulunduğunu biliyor musun?" diye sormuş. Behlül de, "Sultanım, bunun listesi biraz uzun tutar," diye yanıt vermiş. Harun, "Seni bunu yapmakla görevlendiriyorum." "Tam bir liste olmasını da beklerim," demiş. Behlül de uzun bir kahkaha atmış. Halife ona, "Neyin var Behlül?" diye sorunca, Behlül, "Efendimiz, ben her türlü yorucu çalışmanın düşmanıyım. Bundan dolayı seni hoşnut kılmak için iyisimi ben Bağdat'ta bulunan bilgelerin listesini çıkarayım sana. Çünkü böylesi bir iş beni ancak bir yudumluk su içecek süre kadar uğraştırır. Ve pek kısa olacak bu listeyle Tanrı tanıktır ki saltanatının başkentindeki budaların da sayısını öğrenmiş olursun," demiş. İşte bu Behlül bir gün halifenin tahtı üzerine oturarak bu gözü pek davranışından dolayı kapı kullarından epeyce sopa yemiş. Bu olay dolayısıyla kopardığı çalıklar tüm sarayı heyecan içinde bırakmış. Bizzat halifenin de dikkatini çekmiş ve Harun soytarısının sıcak gözyaşları döktüğünü görerek onu teselli etmeye girişmiş. Ama Behlül ona ne yazık ki, "Ey emirül müminin, benim acılarımın teselliyi kabul etmez çünkü ben kendimi ağlamıyorum efendim, halifeye ağlıyorum. Eğer gerçekte onun tahtını bir an işgal ettiğim için bunca dayak yiyorsam, yıllar ve yıllar boyunca onu işgal edeni ne büyük bir tehdit beklemektedir, kim bilir," diyorum, demiş. Her durumda yine bu Behlül dehşet duyduğu evlenmeden kaçınacak kadar bilgeymiş. Bu yüzden Harun bir gün ona kızarak kötü bir oyun oynamak istemiş ve onu esirleri arasından seçtiği bir genç kızla zor kullanarak evermiş. Ve kendisine kızın onu mutlu kılacağını ve buna kendisinin güvence verdiğini söylemiş. Ve Behlül buna uymak zorunda kalmış ve seçkin bir güzelliği olan genç eşinin beklemekte olduğu gerdek odasına girmiş. Ama daha onun yanına uzanır uzanmaz birdenbire dehşetle ayağa kalkarak sanki görünmez düşmanlarca izleniyormuş gibi odadan çıkıp kaçmış. Ve sarayın içinden bir deli gibi koşarak geçmiş. Halife olup biteni haber alınca Behlül'ü huzuruna çağırtmış ve ona öfkeli bir sesle, "Neden ey lanet olası, karına bu hareketi yaptın?" diye sormuş. Behlül de, "Sultanım, korku çaresiz bir derttir. Oysa ben hiç kuşkusuz senin kerem edip bana eş olarak verdiğin cariyede en küçük kusuru bulamam. Çünkü güzel ve alçak gönüllüdür. Ama sultanım, evlilik yatağına girer girmez aynı anda eşinin bağrından kopan birçok sesi açık seçik işittim. Sesin biri benden giysiler istiyor, öteki ipek bir yeldirme talep ediyordu. Bir diğeri pabuçlar, bir başkası işlenmiş bir kemer ve başkaları da daha başka şeyler. O zaman ben korkumu yenemeyerek senin buyruklarına ve genç kızın güzelliğine karşın öncekinden daha budala ve daha bahtsız olmaktan korkarak tam gücümle kaçtım," diyerek yanıtlamış. Yine bu Behlül'dür ki halifenin kendisine iki kez önerdiği 1000 dinarlık bir armağanı almayı reddetmiş. Ve halife son kertede şaşırarak bunun nedenini ona sorunca, bir ayağını altına alarak öbür ayağını uzatmış oturan Behlül yanıt olarak halifenin gözü önünde iki ayağını birden uzatmakla yetinmiş. Bu aşırı terbiyesizliği ve halifeye karşı saygı noksanlığı gören Hadım Ağası ona şiddetle davranılmasını ve ceza verilmesini istemiş. Ama El-Reşit bir işaretle onu engellemiş ve Behlül'e görgü kurallarını, bu denli unutmasının nedenini sormuş. Behlül de, "Sultanım, armağanı almak için elimi uzatsaydım, bacaklarımı uzatma hakkını sonsa dek getirmiş olurdum," yanıtını vermiş. Yine bu aynı Behlül, bir gün bir savaş harekatından geri dönen El-Reşit'in çadırına girmiş ve onu susamış ve bir bardak su istemek üzere haykırırken bulmuş. Ve Behlül hemen koşup ona bir bardak taze su getirmiş ve kendisine uzatırken, "Ey emirül müminin, bu suyu içmeden önce rica etsem, bana faraza bulunmaz ya da sağlanması güç bir şey durumunda olsaydı, bu bir bardak suyu hangi bedelle satın alırdın, söyler misin?" demiş. El-Reşit de, "Hiç kuşkusuz onu elde etmek için ülkemin yarısını verirdim," demiş. Behlül de, "Onu iç şimdi, Tanrı da içine ferahlık versin," demiş. Halife suyu içip bitirince Behlül ona, "Ve eğer emirül müminin, şimdi suyu içtiğine göre bu bir bardak su, onurlu sidik torbandaki bir idrar tutulması sonucu bedeninden dışarı çıkmayı reddetseydi, bunun dışarı çıkmasını sağlamak için ne gibi bir bedel öderdin?" demiş. Edreşit, vallahi bu durumda baştan başa tüm ülkemi verirdim diye yanıt vermiş. Birdenbire kederlenen Behlül, efendim bir bardak suyla ya da bir atımlık idrarla dengelenen kantarda ağır basmayan bir ülke, sana vereceği bunca kaygıya ve uğrunda girişilen savaşlara değer mi demiş. Harun da bunu işiterek ağlamaya başlamış. Ve Şehrazat o gece şunu da anlatmış. Evrensel barışa çağrı. Anlatırlar ki saygın bir köy şeyhinin çiftliğinde tüm özenini harcadığı, karşılığında kendisine güzel yumurtalar ve yenecek harika piliçler üreten erkek ve dişi kümes hayvanlarının bulunduğu bir kümesi varmış. Erkek kümes hayvanları arasında da sesi seçik, tüyleri parlak ve yaldızlı ve bütün bu dış güzellikleriyle birlikte uyanıklık, bilgiçlik ve dünya işlerinden, zamanın değişiminden ve yaşamın tersliklerinden yana tecrübeli, iri ve harika bir horozu varmış. Bu horoz dişilerine karşı adil ve gözeticiymiş ve onlara karşı görevini yüreklerine kıskançlık ve bakışlarına öfke girmesin diye tarafsızlıkla yerine getirilmiş. Ve tüm kümes uyrukları tarafından güçlü ve iyilikten yana örnek koca olarak anılırmış. Efendisi de onu şafağın sesi olarak adlandırırmış. Günün birinde şafağın sesi eşleri yavrularıyla uğraşır ve tüylerini düzeltirlerken çiftliğin topraklarını geçmeye çıkmış. Ve gördüklerine hayran olarak geçtiği yerlerde buğday, arpa, mısır ya da darı ve kara buğday tanelerine rastladıkça bunları gagalayıp yiyormuş. Böylece araştırmalarına ve bulgularına kapılarak tasarladığından da uzak yerlere kadar gitmiş ve birdenbire kendini o güne kadar hiç görmediği vahşi bir yerde bulmuş. Sağına soluna iyice baktığı halde ne bir dost yüzü ne de tanıdık bir çehre görmüş. Şaşırmaya ve kısa tedirginlik haykırışları koparmaya başlamış. Ve tam ardına dönüp oradan uzaklaşmaya hazırlandığı sırada anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.